34. ayrım. Biraz bozuk parası kalmıştı, onları da pantolonunun cebine koydu. Tuvaletten çıkınca lavabonun üstündeki aynaya baktı, birkaç gündür tıraş olmamıştı ve bunun işe yaradığını düşündü. Terminalin bir duvarında eşyaları muhafaza etmek için kilitlenen mavi dolaplar vardı. Sırt çantasını dolaplardan birine tıktı, eski eşyaları içinde taşıdığı poşeti yanına aldı. Kilidi iki kere çevirdi de bir çeyreklik attı. Sahip olduğu birkaç parçacık eşyayı kilitlemek onu huzursuz etmişti. Tam o anda sandığından çok daha fazla, hiç olmadığı kadar kapılıp gitmiş olduğunu düşündü. Elinde tuttuğu 569 nolu dolabın anahtarı dışında onu herhangi bir şeye bağlayan hiçbir şey yoktu. Kimliği yoktu, kimseyle bir bağlantısı yoktu. Ricky derin nefes alıp anahtarı cebine koydu. Otobüs istasyonundan hızla uzaklaştı. Sadece kimsenin bakmadığına inandığı bir anda eğilip kaldırımdan pislik alıp saçına ve yüzüne sürdü. İki blok ileriye yürüyene kadar alnında ve kol altlarında ter oluşmuştu. Alnındaki ter damlalarını paltonun koluyla sildi. Üçüncü bloğa geldiğinde düşündü. Şimdi olduğum kişi gibi görünüyorum. Bir evsiz gibi. 22. bölüm. Ricky günlerce sokaklarda yürüdü, herkes yabancıydı. Dış görünüşü evsiz, alkolik, uyuşturucu bağımlısı veya şizofren ya da hepsini bir arada taşıyan bir adamdı. Oysa gözlerine dikkatlice bakan olsaydı, orada gerçek sefillerde bulunmayan bir özelliği, bir amacı olduğunu görürdü. Ricky sokaktaki insanları gözlüyordu, kim olduklarını ve ne iş yaptıklarını hayal etmeye çalışıyordu. Kimliğin bir insana kazandırdığı basit zevkler için neredeyse kıskançlık duyacaktı. Newbury Street Boutiques yazılı alışveriş torbalarıyla aceleyle koşuşturan kır saçlı kadın, Ricky'ye bir hikaye anlatıyordu. Kafasında Red Sox şapkası takan, yırtık pırtık kot giyen ve sırt çantası sırtlamış bir genç ise başka bir hikaye anlatıyordu. İş adamları, taksi şoförleri, kargocular ve bilgisayar teknisyenleri görmüştü. Köşedeki gazete bayisinden gazete alan borsacılar, doktorlar ve tamirciler vardı. En yoksul, terk edilmiş, homurdanan sesler duyan deli kadından limuzin arka koltuğunda oturan, Armani giyen müteahhite kadar herkes oldukları kimlikleri taşıyordu. Ricky'nin bir kimliği yoktu. Olduğu şeyde hem rahatlık hem korku olduğunu fark etti. Hiçbir yere ait olmamak, görünmez olmak gibiydi neredeyse. Bir zamanlar olduğu kişiyi bu denli başarılı bir şekilde mahveden adamdan, gizlenmiş olduğu için anlık bir rahatlık olsa da bunun geçici olduğunu biliyordu. Oluşu bir zamanlar ondan yardım isteyen ve yardım edemediği Claire Tyson adında bir kadının oğlu olan, ama sadece Rumpelstiltskin olarak tanıdığı adamla içinden çıkılmaz bir halde sarmalanmıştı. Bu hatası yüzünden şu anda yalnızdı. İlk gecesini Charles Nehri Köprüsü'nün altında eğimli bir taşın üzerinde geçirdi. Paltosuna sıkıca sarıldı. Günün kalan sıcaklığından dolayı hala çok terliyordu. Kendini duvara doğru yasladı ve geceden birkaç saat çalmaya çalıştı. Sabahın erken saatlerinde uyandı. Boynu ve vücudundaki her kası çok kötü durumdaydı. Ayağa kalktı ve tutulmuş bedenini esnetirken en son ne zaman sokakta kaldığını düşündü. Ve çocukluğundan beri hiç dışarıda kalmamış olduğunu hatırladı. Eklemlerindeki katılık bunun önerilecek bir tarafının olmadığını söylüyordu. Nasıl göründüğünü hayal etti ve kendini en adamış karakter oyuncusunun bile bu yönteme başvurmayacağını düşündü. Charles Nehri'nden yükselen bir sis vardı. Nehrin yataklarında pürüzsüz suyun kenarında asılı kalmış buğulu sis bulutları. Ricky alt geçitten çıkıp nehre bakan bisiklet yoluna yürüdü. Ayakta dikilip suyun saten gibi görünen ve şehri dolanan eski bir daktilo şeridine benzediğini düşünüyordu. Suyun maviye dönmesi ve yanlarında uzanan binaları yansıtması için güneşin çok daha fazla yükselmesi gerektiğini söylüyordu kendi kendine. Sabahın erken saatlerinde nehrin Ricky'nin üzerinde neredeyse hipnotize edici bir etkisi olmuştu. Bir süreliğine hiç kıpırdamadan durup önündeki manzarayı izledi. Dalgınlığı bisiklet yolunda yere ritmik olarak şap şap diye çarpan ayak sesleri tarafından bölünmüştü. Ricky döndü ve ona doğru yan yana koşup hızla yaklaşan iki adam gördü. Parlak sporcu şortlarından ve en yeni spor ayakkabılarından giymişlerdi. Ricky adamların yaşça ona yakın olduklarını düşündü. Adamlardan biri Ricky'ye kollarıyla hızla işaret ediyordu. "Kenara çekil," diye bağırdı adam. Ricky hızla geri çekildi ve adamlar yanından koşup geçtiler. "Yoldan çekil dostum," dedi adamlardan biri hızlı bir şekilde. Ricky'ye temas etmemesi için kenara eğildi. "Kaldır bir tarafını," dedi adamlardan biri Tanrı aşkına. Ricky koşuculardan birinin duyabileceği mesafede "Sefil pislikler, bir iş bulsan nasıl olur ha?" dediğini duydu. Arkadaşı bir şeyler daha söyledi ve güldüler ama Ricky ne dediğini seçemedi. Adamların ardından ani bir öfkeyle bir iki adım attı. "Hey!" diye bağırdı. "Durun!" Ricky arkalarından hızlıca bir iki adım attı. "Ben!" diye başladı. "Ben olduğumu sandığınız ama sonra düşündükleri gibi biri olabileceğini fark etti. Ricky nehre döndü. O anda göründüğü kişiye bir zamanlar olduğu kişiden daha yakın olduğunu anladı. Derin bir nefes aldı ve psikolojik durumunun tehlikeli bir hal almış olduğunu fark etti. Kaçıp hayatını mahveden adamı bulup onun hayatını söndürmek için bir zamanlar olduğu adamı öldürmüştü. Hiç kimse olmaya devam ettiği takdirde bu kimsizliğin onu yutacağını biliyordu. O dakikalarda Rumpelstiltskin'in nefesini ensesinde hissettiği anlardaki kadar tehlikede olduğunu düşündü. Ricky ilk soruyu cevaplamak için kararlılık içinde ilerledi. Bütün gün tüm şehirde bir barınaktan başka bir barınağa gitti ve aramaya devam etti. Mağdurların dünyasında bir yolculuktu. Dorchester'daki bir Katolik kilisesinin arka kısmında dağıtılan sulu yumurta ve soğuk tostlarla kahvaltı etti. En yakındaki bir sokakta adamların tırmıkla yaprak toplama ve çöpleri boşaltma gibi geçici işler için dolandığı bir mağazanın önünde bir saat bekledi. Oradan Charlestown'da devletin işlettiği bir barınağa gitti. Buradaki görevli Ricky'nin bir devlet dairesi tarafından verilmiş bir evrakı olmadan giremeyeceğini de diretti. Ricky bunun gerçek delillerin kuruntuları kadar saçma olduğunu düşündü. Ricky sinirli bir şekilde paldır küldür yürüyerek sokağa çıktı. Yol tarifi almaya çalışırken sokakta duran ve öğle yemeğindeki kalabalıkla meşgul olan iki fahişe ona güldüler. Ricky kaldırımları aşındırmaya devam etti. Ağaçlı yolların ve terk edilmiş binaların yanlarından geçti. Birisi ona biraz fazla yaklaşınca zaman zaman mırıldanmaya başlıyordu. Kendi kendine yapılan konuşmalar deliliğin sınırındaydı ve artan pis kokusuyla birleştiğinde zavallıların dışında kimsenin iletişim kurmamasını sağlayan bir silah olmuştu. Kasları sertleşmişti ve ayakları yanıyordu ama Ricky aramaya devam etti. Köşede duran bir polis memuru ona dikkatlice baktı ve bir adım yaklaştı ama ardından vazgeçip yanından geçti. Akşamüstü olmuştu, güneş hala sıcaklığını yaymaya devam ediyor ve şehrin sokaklarından dalgalanan bir sıcaklığın yükselmesine sebep oluyordu. Ricky bir olasılık yakaladı. Adamın bir nehre yakın olan parkın köşesindeki çöpleri didik didik arıyordu. Aşağı yukarı Ricky'nin kilosunda ve boyundaydı. Pis ve seyrek kahverengi saçları vardı. Kafasında örülmüş bir şapka, üzerinde ise yırtık pırtık bir şort, ayak bileklerine kadar uzanan yün bir hırka ve biri siyah mokasen, diğeri ise kahverengi olan bir bot giymişti ayaklarına. Adam çöpleri karıştırırken bir yandan kendi kendine konuşuyordu. Ricky yaklaştığında adamın yüzündeki ve ellerinin arkasındaki doku bozukluklarını gördü. Adam çöpleri ararken sürekli olarak öksürüyordu. Ricky'yi fark etmemişti bile. 10 adım kadar ileride bir bank vardı. Ricky bankın üzerine oturdu. Birisi oraya gazetesini bırakmıştı. Ricky gazeteyi aldı ve adamı incelerken okuyormuş gibi görünmek için gazeteyi kaldırdı. Kısa bir süre sonra adamın çöplerden bir soda kutusu çıkardığını ve demir bir el arabasına attığını gördü. El arabası çekilen türdendi, itilen türden değil. El arabası boş teneke kutularla doluydu. Ricky adamı olabildiğince yakından inceliyordu ve kendine diyordu ki, sadece birkaç hafta öncesine kadar doktor olan sendin. Teşhisini koy. Adam çöpten bozuk bir teneke kutu çıkardığında neredeyse sinirinden kuduracaktı. Aniden tenekeyi yere fırlatıp yakındaki çalılıklara tekmeledi. Manik depresif diye düşündü Ricky ve şizofren. Sesler duyuyor ve ilaçları yok ya da en azından almak isteyeceği bir ilacı yok. Manik patlamalar yaşamaya eğilimli. Muhtemelen saldırgan özelliği de var ama başkalarındansa kendisine daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Doku bozuklukları sokakta yaşamaktan kaynaklanan açık yaralar olabilir ama aynı zamanda Kaposi sarkomu da olabilir. AIDS de farklı bir olasılıktı. Adamın kötü öksürmelerine bakılırsa akciğer kanseri ya da verem olması da muhtemeldi. Mevsimi değilse bile zatürre de olabilirdi. Ricky adamın hayat ve ölüm için aynı çaputları giymekte olduğunu düşündü. Birkaç dakika sonra adam çöpten işine yarayacak olan her şeyi almış olduğuna karar getirdi ve bir sonraki çöp tenekesine doğru ilerledi. Ricky oturduğu yerden adamı gözlemlemeye devam etti. Çöpleri incelemek için ayırdığı birkaç dakikanın ardından adam el arabasını arkasından sürükleyerek uzaklaşmaya başladı. Ricky adamı takip ediyordu. Alçak yapılı ve pislik içinde olan depolarla dolu olan Charlestown'a ulaşmaları uzun sürmedi. Kötü durumda olan herkese hizmet sunan bir yerdi. Camında kolay ve taksitli ödeme seçeneklerinin uygulandığını belirten bir yazının asılı olduğu indirimli bir mobilya mağazası vardı. İki tefeci dükkanı, bir araç gereç mağazası, vitrinde kazadan sonra kötürüm kalmış gibi görünen kolu bacak eksik olan mankenleri olan bir kıyafet dükkanı vardı. Ricky adamın bloğun ortasındaki soluk sarı renkteki kare binaya girişini izledi. Binanın önünde göze çarpan bir tabela vardı. İndirim, soda ve likör. Bunun altında ikinci bir tabela daha vardı. Aynı yazı tipiyle yazılmıştı ve neredeyse aynı büyüklükteydi. Paraya çevrilir. Tabelada arka tarafı işaret eden bir ok vardı. Teneke kutularla dolu el arabasını çeken adam binanın köşesinden döndü, Ricky peşinden gitti. Dükkanın arka tarafında bir kapı ve pervazında benzer bir yazı vardı. Ödeme yeri. Kapının yanında küçük bir zil duruyordu, adam zili çaldı. Ricky saklanmak için duvarın arkasına geçti. Birkaç saniye içinde kapıda bir genç belirdi. Alışveriş işlemi sadece birkaç dakika sürdü. Adam toplamış olduğu teneke kutuları verdi. Genç çocuk onları saydı ve cebindeki para destesinden adama birkaç dolar verdi. Adam parayı aldı ve cebinden eskimiş, içi kağıt dolu deri bir cüzdan çıkarıp parayı içine yerleştirdi. Adam aldığı paradan bir dolarını çocuğa uzattı. Çocuk bir an için kayboldu ve ardından elinde bir şişeyle geri döndü. Ve şişeyi adama verdi. Ricky sessizce çöktü ve beton zemine oturup adamın yanından geçmesini bekledi. Ricky'nin ucuz bir şişe şarap olduğunu tahmin ettiği şişe adamın kıyafetinin arasına çoktan zula edilmişti bile. Adam Ricky'ye kısa bir bakış attı ama Ricky başını aşağıya doğru sallandırdığı için göz temasında bulunmadılar. Birkaç saniye boyunca derin derin nefes aldı ve adamı takip etmek için ayağa kalktı. Manhattan'dayken Ricky Rumpelstiltskin'in kedileri olan Virgil ve Merlin'e fareyi oynatmıştı. Şimdi aynı dengenin karşı tarafındaydı. Adama bir yaklaşıp bir uzaklaşıyordu. Ona takip edebilecek kadar yakın ve çaktırmayacak kadar uzak durmaya çalışıyordu. Artık hırkasına saklamış olduğu şişeyle silahlanmış olan adam bir amaçla kafasında belirlemiş olduğu yöne doğru askeri bir yürüyüş edasıyla ilerliyordu. Takip edilmekten korktuğunu açık bir şekilde belli ederek kafasını her yöne çevirip bakıyordu. Adamın sergilediği paranoyak davranışının sağlam bir nedeninin olduğunu düşündü. Onlarca bloğu geçtiler, trafiğe girip çıktılar, içinden geçtikleri mahalleler attıkları her adımla daha da köhneleşiyordu. Alçalan güneş yollara gölgeler saçıyordu. Mağazaların düşen boyaları ve eskimiş ön kısımları Ricky ve hedefini yansıtıyor gibiydiler. Bloğun ortasında adamın duraksadığını gördü ve adam Ricky'nin olduğu yere doğru dönerken Ricky bir binanın arkasına zıplayıp saklandı. Göz ucuyla adamın aniden dar bir sokaktan aşağı indiğini gördü. İki tuğla binanın arasındaki bir çatlaktan geçti. Ricky derin bir nefes aldı ve takip etmeye devam etti. Dar yolun girişine geldi ve köşeden etrafı dikkatlice kolaçan etti. Geceyi önceden karşılayan bir yer gibi görünüyordu. Gün erkenden kısalmış ve karanlık çökmüştü. Kışın asla ısıtmayan ve yazında asla serinletmeyen hapsedici bir yer gibiydi. Ricky sadece birkaç karton kutu ve uzak köşede duran yeşil metal bir çöp konteyneri görebilmişti. Dar geçidin başka bir binanın arkasında bittiğini ve bunun bir çıkmaz sokak olduğunu tahmin ediyordu. Bir blok geride bir bakkalın ve ucuz bir içki dükkanının önünden geçmişti. Avını yarıda keserek döndü ve dükkanların yönüne doğru yürümeye başladı. Paltosunun yırtığında sakladığı 20 doları alıp ıslak ve terli avucunda tuttu. İlk önce içki dükkanına gitti, küçük bir dükkandı. Özel fırsatlar kırmızı boyayla ön cama yazılmıştı. Basamağa çıktı ve içeri girmek için elini kapıya dayadığında kilitli olduğunu fark etti. Başını kaldırıp baktığında satıcının kasanın arkasında oturduğunu gördü. Tekrar kapıyı açmayı denedi. Kapı şıngır şıngır ses çıkardı. Satıcı ona doğru baktı ve öne eğilip bir mikrofona konuştu. Kapının yanındaki bir hoparlörden tiz bir ses geldi. ''Siktir git buradan, yaşlı pezevenk. Paran yoksa defol.'' Ricky başını salladı. ''Param var.'' diye karşılık verdi. Satıcı Ricky'nin yaşına yakın göbekli bir adamdı. Oturduğu yerde hareket edince Ricky belinde bir silah taşıdığını gördü. ''Paran var mı, emin misin? Görelim bakalım.'' Ricky 20 doları kaldırıp gösterdi. Adam kasanın arkasında oturduğu yerden parayı gördü. ''Onu nereden aldın?'' dedi. ''Sokakta buldum.'' diye cevap verdi Ricky. Kapı otomatiği açıldı ve Ricky içeri girdi. ''Eminim öyledir.'' dedi satıcı. ''Pekala, 2 dakikan var, ne istiyorsun?'' ''Bir şişe şarap.'' dedi Ricky. Satıcı arkasındaki rafa uzandı ve bir şişe aldı. Ricky'nin daha önce içmiş olduğu şarap şişelerine benzemiyordu. Bu bir kapağı vardı ve üzerinde Silver Satin yazıyordu. 2 dolardı. Ricky başını salladı ve 20 doları uzattı. Adam içkiyi gazete kağıdına sardı, kasayı açtı, 1 onluk ve 2 teklik alarak Ricky'ye uzattı. ''Hey'' dedi Ricky, ''eksik para verdin.'' Satıcı pis pis sırıtarak elini tabancasının üstüne koydu ve cevap verdi. ''Sana birkaç gün önce borç verdim moruk. Sadece yaptığım iyiliği geri alıyorum.'' ''Yalan söylüyorsun.'' dedi Ricky. ''Buraya daha önce hiç gelmedim.'' ''Seninle tartışacağımızı mı sanıyorsun?'' Adam yumruğunu Ricky'nin suratına dayadı. Ricky geri çekildi. Ona gülen satıcıya öfkeyle baktı. ''Sana para üstünü verdim. Hak ettiğinden de fazlasını verdim. Şimdi defol. Kıçına tekmeyi basmadan siktir git. Eğer bu tezgahın arkasına geçmeye çalışırsan şişeni, paranı alıp kıçını tekmeleyeceğim. Ne yapacaksın?'' Ricky yavaşça kapıya doğru yürüdü. Verebileceği kaba bir cevap düşünerek döndü ve satıcının terslemesine maruz kaldı. ''Ne? Ne oldu? Bir derdin mi var?'' Ricky başını salladı ve şişeyi sıkıca tutarak çıktı. Satıcının arkasından güldüğünü duyabiliyordu. Bloğun aşağısına bakkala yürüdü. Orada da aynı şekilde selamlandı. ''Paran var mı?'' Adama 10 doları gösterdi. İçeride bulabildiği en ucuz sigarayı, çikolatalı kek ve küçük bir el feneri satın aldı. Dükkandaki satıcı çocuk satın aldıklarını plastik bir poşete attı ve alaylı bir şekilde güzel bir akşam yemeği yorumunu yaptı. Ricky tekrar kaldırıma yürüdü. Her yere gece çökmüştü. Açık kalan dükkanlardan gelen soluk ışıklar karanlığı küçük aydınlık karelerle süslüyordu. Ricky tekrar dar sokağa gitti. İçeriye olabildiğince sessiz girdi, sırtını duvara yaslayıp oturdu. Bu geceden önce bu dünyada nefret edilmenin ne kadar kolay olduğunu bilmediğini düşünüyordu.